Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ve bu defa son dönemde benden sıkça istediğiniz bir telefonu hep birlikte mercek altına alacağız. Evet, o telefon şu an bu kaydı gerçekleştirdiğim telefon. Yani Samsung Galaxy A80. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve kameranın açısını değiştirerek Galaxy A80'e daha yakından bakmaya başlayalım. Samsung Galaxy A80, A serisinin en büyük, en havalı ve aynı zamanda en pahalı modeli. Tüm bunları ek olarak son dönemde muhtemelen videosunu çekme konusunda en fazla talep aldığımız telefonlardan bir tanesi. Yalnız şu an masada duran bu telefon bize Samsung Türkiye tarafından sağlanmadı. Henüz bir basın örneği olmadığı için biz bu telefonu kendi imkanlarımızla temin ettik. Zaten önümde duran bu telefon Türkiye versiyonu değil, Suudi Arabistan'dan gelen cihazlardan bir tanesi. Üzerindeki bir takım ifadeler ya da etiketler doğrudan Türkiye pazarını ilgilendirmiyor. Bu telefon A serisinin tepe modeli. Yani Samsung'un en gelişmiş orta sınıf telefonu olarak düşünülebilir ama fiyatlandırmaya bakıldığı zaman tuhaf bir fiyatlandırması var. Videonun sonlarına doğru fiyat kısmını zaten ayrıca yorumluyor olacağız. Bu arada telefonun kodu da SMA805FDS. Bölge bölge bazen kodlar değişebiliyor. Yine bölge bölge cihaz aynı olsa bile kutu içeriğinde bir takım ufak farklar karşımıza çıkabiliyor. Ki bu telefonun kutu içeriğinden de hep beraber kılıf çıktığını göreceğiz zaten. Telefonun kendisi burada. Birazdan bolca konuşacağız zaten. Burada bir zarfımız var. Bu zarf içerisinde hızlı başlangıç kılavuzları var ve bir de plastik siyah renkli kılıf var. Özel bir tasarıma sahip olduğu için bu telefonda uyumlu kılıfları bulmak her daim, her yerde, her zaman, her fiyat seviyesinde kolay ya da mümkün olmayabilir. Dolayısıyla kutu içerisinden çekecek kılıf bir o kadar da katma değerli olur diye düşünüyorum. Telefonun kendisine tekrar döneceğiz. Bu telefonun Samsung Galaxy S serisi ya da Note serisinden farklı olarak donanım olarak öne çıktığı yönlerden bir isim hızlı şarj çünkü Galaxy A80 25 wattlık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Zaten diğer modellerden farklı, fiziksel olarak hallice bir adaptöre sahip olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen Galaxy Note 10 serisiyle birlikte Samsung hızlı şarj konusunu artık daha fazla önümüze getirecek gibi görünüyor. Zaten getirmeli de rekabet çerçevesinde Samsung'un geride kaldığı yönlerden birisi de bence bu. Çünkü bugün BBK grubuna bakıldığı zaman Oppo gibi firmalar işte Superbook ya da Warp Charge gibi sistemlerle 50 wattlık şarjı destekleyebiliyor. Samsung tarafına bakıldığı zaman Huawei'nin de gerisine düşmüş durumdalar. Hatta Xiaomi de şu anda 100 wattlık bir süper hızlı şarj teknolojisini test ediyor. Muhtemelen gelecekteki telefonlarında. Mi Mix 4 ile olur mu emin değilim ama belki 2020 ve sonrasında böyle hızlı şarj sistemlerinde Xiaomi'nin akıllı telefonlarında görebiliriz. Her iki ucu tip C olduğu için eğer bir tarafını bilgisayara bağlamak ve dosya aktarımı yapmak isterseniz bilgisayarınızda USB tip C konektörü yoksa bir dönüştürücü adaptörü ihtiyacınız var. Burada da bir kulaklığımız var. Kulaklığın kendisi tip C uyumlu bir kulaklık. Fiziksel görünümü itibariyle aslında Samsung'un kutu içerisinden çıkan geleneksel kulaklık tasarımlarından daha farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama en büyük farkı bağlantı arayüzü tipçi olması sevgili arkadaşlar. Bu arada bu telefonda benim hoşuma giden detaylardan birisi şu oldu. Bakın ne dedim? Telefonun rengi Phantom siyah. Kulaklık siyah renkli olarak çıktı. Adaptör siyah renkli olarak çıktı ve USB kablomuz da siyah renkli olarak çıktı. Bazen Samsung'un daha önce geçmişti. Üst seviye telefonlarında telefonun gövde rengi ile aksesuarların farklı renkli olduğunu görüyorduk ama A80'de doğru bir iş yapmışlar ve telefonun kendisi dışında beraberinde gelen aksesuarlar da arkadaşlar telefonun gövde rengiyle uyumlu. Yalnız şöyle bir detay var. Hazır kulaklıktan bahsetmişken bu telefonda ne yazık ki 3.5 mm kulaklık konektörü bulunmuyor. Dolayısıyla elinizde daha önce iyi yatırım yaptığınız, önem verdiğiniz 3.5 mm bir kulaklığınız varsa bu telefonda kullanabilmek için kutu içeriğinde yer almayan bir dönüştürücü adaptörü ihtiyacınız var. Bunu da kendinizin temin etmesi gerekiyor. En azından benim önümdeki cihazın kutu içeriğinden böylesi bir adaptör çıkmadı. Bence çıkması gerekiyordu. Bir de tabii ki iğnemiz var. Yalnız bu iğne sadece SIM kart takmak için gerekli olan iğne. Çünkü A80 Samsung'un yıllarca Android dünyasında farklılaşmayı sağlayan temel özelliklerinden birisi olan mikro SD hafıza kartı desteğini beraberinde getirmiyor. Bu telefonda mikro SD hafıza kartı desteği yok. Dolayısıyla iğne sadece SIM kart takmak için gerekli. Bu telefonun standart depolama kapasitesi 128 GB. Zaten pek çok kişiye muhtemelen günlük kullanımda fazlasıyla yetecektir. Ama ben esneklik taraftarıyım. Ben telefonu özgürce kullanmak istiyorum diyenler açısından Samsung'da görmeye alışık olduğumuz mikro SD hafıza kartı desteği bu telefonda ne yazık ki bulunmuyor. Şimdi kutu içeriğini bitirdiğimize göre telefonun kendisi ilerleyelim isterseniz. Bu arada tabii kulaklık performansını merak edenler olabilir. Detaylıca kullandıktan sonra kulaklık performansını zaten tekrar konuşur üzerinden geçeriz. Şimdi bu telefon büyük bir telefon. Neden bahsediyorum? 6.7 inç boyutunda bir ekranımız var ama bu telefon Samsung'un tam ekran deneyimine, bakın tam ekran deneyimine en fazla yaklaştığı telefon olarak da yorumlanabilir. Çünkü bu telefonda ön kamera bulunmuyor. Bu telefonda herhangi bir çentik bulunmuyor. Bu telefonda herhangi bir kamera deliği bulunmuyor. Ekrana gömülü kamera sistemi bulunmuyor. Dolayısıyla uçtan uça konsept olarak Samsung'un önden bakıldığında bence en güzel görünen telefon olarak yorumlanabilir. Rakiplere bakıldığı zaman benzer tasarım anlayışına sahip olan telefonlar aşağı yukarı 1,5 yıldır piyasada. Oppo Find X, işte Xiaomi tarafına bakıldığı zaman Mi Mix ailesi. Samsung'un ürün gamıyla kıyaslandığı zaman köşeden köşeye ekran konseptinin en iyi uygulandığı telefon olarak da düşünülebilir Galaxy A80. 9.3 mm kalınlığında ve 220 gram ağırlığında 6.7 inç boyutunda olduğunu dikkate alır ve 3700 mAh kapasiteli pilini de hesaplamaya katarsak bence ağırlığı biraz fazla. 220 gram sonucunda az buz bir ağırlık değil sevgili arkadaşlar. Bugün 4000 mAh pile sahip olan, ekran boyutu belki 6.7 inç olmasa da 6 inç üzerinde seyreden kimi telefonların 180 gramlar seviyesinde olduğunu da biliyoruz ama bu telefon biraz ağırca bir kasaya sahip. Tabii bunda telefonun sahip olduğu döner mekanizmalı kamera sisteminin etkisi de olabilir ama topyekun bakıldığı zaman biraz zayıf olsa sanki daha iyi olabilirdi. Çünkü elinize aldığınız ilk anda telefonun cüsseli yapısını, ağır şasisini kolayca hissediyorsunuz. Kimlerine rahatsızlık verebilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tasarıma devam edelim isterseniz. Telefonda kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Telefonda suya ve toza karşı koruma konusunda herhangi bir IP sertifikası da bulunmuyor. Telefonun iki tarafı da cam. Araya da bir metal iskelet sistemi giriyor. Ön taraf ilginç bir şekilde, yani telefonun ekranı Gorilla Glass 3 ile koruma altına alınmış durumda. Açıkçası pahalı bir telefon olduğu için Samsung'un bu yöndeki tercihi nasıl şekillenmiş bundan emin değilim. Ama merak etmiyor da değilim sevgili arkadaşlar. Keşke bunun cevabını öğrenebilsek. Arka tarafa bakıldığı zamansa arka taraf Gorilla Glass 6 ile koruma altına alınmış durumda. Yani arka taraf en modern standardı. Çizimi ve darbeye karşı en korumalı teknoloji bünyesinde barındırırken ön taraf biraz daha eski nesil bir sistemle karşımıza çıkıyor. Fiziksel kontrol butonlarının pozisyonuna bakıldığı zaman ses kontrol düğmeleri sol tarafta, aşağı yukarı orta kısmın biraz üstüne konuşlanmış durumda. Güç butonu da onların hemen karşısına gelecek şekilde sağ tarafta karşımıza çıkıyor. 6.7 inç boyutundaki ekranımızın alt çerçevesi bence güzel. En ince alt çerçeveye sahip olduğunu söylemek için henüz erken. Bakıldığı zaman çerçeve kalınlıkları çok fazla rahatsızlık vermiyor. %90'lara yaklaşan bir ekran kasarı olduğunu söyleyebilirim. Ve 6.7 inç boyutundaki Super AMOLED ekran aynı zamanda Full HD Plus çözünürlüğe sahip ki 2400x1080 piksel olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla büyük ekran ve Full HD Plus'ı orantıladığımız zaman, bir hesaplamaya soktuğumuz zaman inç başına düşen piksel yoğunluğu da bu telefon için 393. Ne dedik? Bu telefonda herhangi bir ön kamera ya da çent bulunmuyor. Dolayısıyla telefonun arka kamerası ihtiyaca göre ön kamera olarak da kullanılabiliyor. En çok merak edilen konulardan birisi bu olduğu için kamerayı göstermek istiyorum sizlere. Ekran parlaklığını biraz düşürelim. Şimdi daha iyi oldu. Bakın arkadaşlar, şimdi ana kamerayı çalıştırmış oldum. Ön kameraya geçmek istediğim zaman mekanizma yukarı doğru hareket ediyor ve arkadaki kamera hareket eden mekanizma içerisinde kendi hareketini yaparak öne doğru dönmüş oluyor. Yani açılma hızı bana biraz yavaş geldi. Biraz daha hızlı çalışabilirdi. Rakip olan bazı modellerle kıyaslandığı zaman gerek mekanizmalı motorlu sisteme sahip olan modeller, yani arka tarafta gövdenin bir kısmını ya da belki tamamını kaldırabilen modeller ve pop-up, yani aç kapa formunda gizlenebilen ön kameraya sahip telefonları düşündüğümüz zaman biraz daha hızlı olabilirdi. Şimdi ön kameramız yok. Arka kamera sistemini ön kamera olarak kullanabiliyoruz. Dolayısıyla teknik olarak iyi bir arka kamera çok iyi bir öz çekim deneyimi sağlayabilir bizlere. Dolayısıyla arka kamerayı inceleyelim isterseniz. Bakın bu telefonda 3 tane kamera bulunuyor. Bunlar aslında 2 tanesi standart diyebileceğimiz kameralar. Nedir bunlar? 48 megapiksellik ana kamera. 1/2 inç boyutunda sensöre sahip ve bakıldığı zaman f2.0 lensle geliyor. 80 derecelik bir görüş açısına sahip. Diğer kameramızsa ultra geniş açı kamerası, 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyaframla geliyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda 123 derecelik oldukça geniş bir görüntüye imza atabiliyor. Ama üçüncü kameramız aslına bakılırsa görüntü kaydı için denemez. TOF kamera dediğimiz Time of Flight kamerası, daha ziyade derinlik bilgisini toplamak ve bazı ek kamera özelliklerini kullandırabilmek için geçerli olan sistem bu. Nasıl çalışıyor derseniz eğer, kullanılan sistemin yapısına bağlı olarak lazer ya da infrared ışık yollanıyor ve ilgili obje, kişi ya da nesneye çarptıktan sonra geri geliş süresi hesaplanarak, zaten Time of Flight da buradan geliyor aslında. Türkçesiyle bunu uçuş süresi olarak da hesaplanıyor. cevaplayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu derinlik bilgisi ve Live Focus gibi özelliklerin daha verimli kullanılabilmesi adına düşünülmüş bir detay. 48 megapiksellik ana kamera aynı zamanda ön kamera olarak kullanılabiliyor ve beraberinde gelen ultra geniş açılı kamerayla da farklı koşullarda hem çoklu kişilerin katıldığı, dahil olduğu değişik senaryolarda fotoğraflar çekilebilir hem de aynı zamanda daha estetik kişisel fotoğraflar çekilmesinde yer yer koşullara, ortama ve ışığa bağlı olarak sağlayabiliyor sevgili arkadaşlar. Birazdan zaten kameranın detaylarına geleceğim. Yazılım kısmını göstereyim sizlere. Yazılım kısmında bizleri neler bekliyor onlardan bir miktar bahsedelim. Android 9 üzerinde Samsung'un One UI 1.1 arayüzü ile geliyor. One UI arayüzü şu an Android dünyasındaki belki de kullanımı en kolay arayüzlerin başında geliyor. Aynı zamanda performanslı ve efektif çalıştığını da söyleyebilirim. Buna ek olarak telefonu sahip olduğu güvenlik güncellemesi 1 Mayıs 2019 tarihli. Ne dedik? Bu telefon amiral gemisi telefonların fiyatını taşıyan ama Samsung tarafında orta sınıfın tepesine konumlandırılan bir model. Zaten A80'i fiyatı çerçevesinde aşağı çeken temel unsur kullandığı işlem platformu. Çünkü bu telefonda Qualcomm'un Snapdragon 730 platformu kullanılıyor. Ama burada ufak bir detay farkı var. Ne yazık ki çok hata yapılan, çok sık yanlışa düşülen konulardan bir tanesi bu. Aslında Galaxy A80'in sahip olduğu Snapdragon 730, Snapdragon 730G diye geçiyor. G'nin buradaki karşılığı gaming yani oyun. Oyun özel versiyonu gibi düşünebiliriz Snapdragon 730'un. Dolayısıyla Adreno 618 grafik biriminin çalışma frekansı arttırılarak yani bir nevi overclock yapılarak toplamdaki platformun toplam grafik gücü %15 arttırılmış. Dolayısıyla Xiaomi Mi 9T'deki Snapdragon 730'la kıyaslandığı zaman Galaxy A80'in grafik performansı oyun deneyimi biraz daha iyi olacaktır. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama bu fiyat seviyesinde pek çok Çinli telefon Snapdragon 855 ile gelirken hatta belki 855 Plus modelleri de göreceğiz. Açıkçası 730G biraz zayıf kalmış. Evet 8 GB low power DDR4X bellek ve UFS 2.1 standartında 128 GB'lik depolama birimimiz var. Dolayısıyla telefon son derece tepkisel ve hızlı çalışıyor. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama dediğim gibi sunduğu performans, verdiği test sonuçları $650 karşılığı olan değerlerde değil. Evet telefonun üstten bakıldığı zaman kafa karıştırması muhtemel konulardan birisi de bu telefonun sahip olduğu ahizenin nerede olduğu. Aslına bakılırsa benzer bazı telefonlarda olduğu gibi Samsung Galaxy A80'de piezo teknolojisini kullanıyor. Bu ne anlama geliyor? Aslında ses bir nevi ekranı titreştirerek oluşturulduğu için geleneksel ahizeli telefonlardan farklı olarak biraz daha değişik bir deneyim yaşatabilir. Zaten uzun kullanım döneminde bu telefonun bu konuda neler vaat ettiğini hep beraber zaten göreceğiz. Alanlarda zaten kendi kişisel yorumlarını muhtemelen zamanla paylaşacaktır. Tam ekran deneyimini oluşturabilmek adına bu telefonda ahize kullanılmıyor. Bunun yerine piezo teknolojisinden istifade edildiğini söyleyebilirim. Buna ek olarak tabii benim merak ettiğim konulardan birisi de şu, muhtemelen bir kısmınız bunu fark etmiştir. Şimdi selfie çekmek istediğimiz zaman ön kamerayı açıyoruz ve sistem yukarı doğru kalktıktan sonra kamera kendi içerisinde dönerek bize bakar hale geliyor. Uzun dönemde, uzun vadeli kullanımda acaba bu kısım toz tutar mı? Dolayısıyla kasanın iç kısmına toz taşır mı? Beni endişelendiren ve meraklandıran konulardan birisi de bu ama tabii ki uzun bir kullanım deneyimi yaşamadan bunun öyle ya da böyle olacağını söylemek şu aşamada çok kolay değil. Bu arada ilginç olan konulardan birisi de şu. Bakın normalde flash'tan istifade etmek istediğiniz zaman normal sahip olduğu standart LED flash'ı çalıştırabilir. Hatta bir daha yapalım. Ama aynı sistemi selfie çekmek için döndürdüğünüz zaman telefonun LED flaşı devre dışı kalıyor. Siz flaşı açsanız bile telefon flaş olarak ekran ışığını kullanıyor. Burada muhtemelen insanların gözünü yormasın, rahatsız verici durum ortaya çıkmasın diye böyle bir tercihte bulunduklarını söyleyebilirim. Ama acaba diğer taraftan da bir yazılımsal tercihle flaş kısmında kameranın sahip olduğu LED flaşı da devreye sokabilirsin tarzında bir opsiyon bulunmalı mıydı? Bundan da çok fazla emin değilim açıkçası. Şimdi ekranın bende bıraktığı izlenimleri paylaşmadan önce biyometrik güvenlik kısmına da değinmek istiyorum. Çünkü dikkat ederseniz telefonun arkasında herhangi bir parmak izi okuma sensör alanı bulunmuyor. Önden bakıldığı zaman da çok fazla ipucu vermiyor ama tahmin edilebileceği üzere bu telefonda ekrandan parmak izi okuma özelliği var. Şu anda parmak izimi taratıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir durum söz konusu. Galaxy A80 parmak izi okuma teknolojisi olarak bakıldığında Samsung'un Galaxy Xeon ailesinden biraz daha farklı bir durumda. Çünkü Xeon ailesinde ultrasonik sensör sistemi kullanılırken Galaxy A80'de pek çok diğer telefonda olduğu gibi ekrandan parmak izi okuma desteğine sahip olan optik sensör kullanılıyor ama Samsung burada ilginç bir tercih olmuş. Genelde Huawei ve bazı başka diğer firmalar optik sensör konusunda 5. jenerasyon hatta belki artık yavaş yavaş 6. jenerasyon GoodX sensör kullanırken GoodX firmasının geliştirmiş olduğu sensörü kullanırken Samsung Tayvan menşeli farklı bir sensör sistemini kullanıyor ve okuma hızından anlayabiliyorsunuz. Hızı kötü mü? Değil. Ama kendi fiyat segmentindeki bazı diğer telefonlarla kıyaslandığı zaman onlardan biraz daha yavaş olduğunu da söylemem gerekiyor. Ekrandan parmak izi okuma böyleydi. Şimdi tabii ister istemez Yüz tanıma sistemi de, yani biyometrik güvenlik tarafında yüzü nasıl kullanıyor diye merak edebilirsiniz. Çünkü bugün pek çok telefonda ekrandan parmak izi ya da standart parmak izi okuyucuya ek olarak yüz tanıma, 3 boyutlu yüz tanıma, 2 boyutlu yüz tanıma gibi alternatif bir yöntem daha bulunuyor. Ama dikkat ederseniz bu telefonda yüz algılamayla kilidi açma özelliği ayarlar kısmı altında görünmüyor. Çünkü şu aşamada en azından böyle bir özelliğe Samsung Galaxy A80 ne yazık ki sahip değil. Umarım bir sonraki yazılım güncellemesinde buna yönelik bazı somut adımlar atılır. Şimdi ekrandan biraz bahsedeyim isterseniz. Ekran tarafında dediğim gibi 6.7 inç boyutunda Super AMOLED bir ekranımız var ve Full HD Plus çözünürlük sunuyor. 20'ye 9 gibi değişik bir görüntü oranına sahibiz. Dolayısıyla uzun bir telefonumuz var. Zaten telefonun tek elle kullanımını zorlaştıran unsurların arka planında yatan nedenlerden birisi de aslında bu sevgili arkadaşlar. Super AMOLED panel olduğu için ekranın renk üretimi bence oldukça iyi. Zaten Samsung ekran konusunda artık standartları belirleyen firma. Şu an bakın ekran parlaklığı %50 seviyede. Farklı renklerin ekrandaki tepkisine bakıyoruz. Görüş açıları ve renk üretim kabiliyetinin bende bıraktığı ilk intiba oldukça iyi. Büyük de bir ekranımız olduğu için başta Netflix olmak üzere içerik tüketimine yönelik telefon arayanlar açısından bu telefon film ve dizi izleme konusunda iyi telefonlardan birisi olacak dediğim gibi. Çünkü 6.7 inç boyutundaki ekranıyla aynı zamanda en büyük ekranlı telefonlardan bir tanesi. Evet, Galaxy A70 ve bazı başka telefonlarda da benzer ekran boyutundan bahsedebiliriz. İyi deneyim sunacak telefonlardan birisi gibi görünüyor. Madem içerik tüketiminden bahsettik, şimdi telefonun sahip olduğu ses deneyimini de anlamaya çalışalım. Bu bağlamda bir müzik açalım. Yani ses çıkış gücü ve tizler fena değil ama baslar belli bir yerden sonra arz ettiğimiz seviyeden biraz geride, bunu hissedebiliyoruz. Yazılım olarak bakıldığı zaman Android Pie üzerinde One UI 1.1 çalışıyor. Eğer güncel bir Samsung telefona ya da One UI güncellemesi almış herhangi bir Samsung telefona sahipseniz arayüzün tanıdık geleceğini söyleyebilirim. Burada benim için önem arz eden konulardan birisi dijital sağlık. Açıkçası Google'un Android dünyasında son dönemde çok fazla efor sarf ettiği alanlardan bir tanesi. Telefonun ne kadar açık kaldı, hangi uygulama üzerine ne kadar zaman harcandığı gibi konuları burada takip edebilmek mümkün. Telefonu kaç defa uyandırdığımız, ne kadar bildirim geldiği ve bunun alt detaylarını da buradan görebiliyoruz. Buradaki amaç telefon kullanımını daha iyi yönetebilmek ve buna bağlı olarak da belki de kendimize biraz daha fazla zaman ayırabilmek. One UI güncellemesini almış herhangi bir Samsung telefonda gördüğümüz pek çok özellik bu telefonda da var. Bunların hepsini özelleştirebiliyorsunuz. Game Tools özelliği var aynı zamanda. Bu özellik kapsamında oyun oynarken eğer aktif ederseniz işte bildirimleri, çağrıları kapatabiliyorsunuz oyun oynama esnasında ya da buna bağlı olarak bir takım özelleştirmeleri hayata geçirebiliyorsunuz. Son derece tepkisel çalışan, hızlı ve akıcı bir arayüze sahibiz. Zaten One UI arayüzünün özünde tek elle kullanıma uygun bir arayüz tasarımı yattığı için mümkün olduğu kadar da tek elle kullanıma yatkın bir cihaza bakıyoruz ama 6.7 inç boyutunda ağır bir telefon olduğu için bu telefonu üzerinde tek elle kullanmak düşündüğü gibi kolay değil. Oldukça zor bir eylem ama zaten alacak kullanıcıların da tercih esnasında bu kriterlere dikkat edeceğini tahmin ediyorum. Şimdi biraz kameradan bahsedeyim isterseniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu telefonun yani Galaxy A80'in aslında kamera tarafında iki farklı versiyonu bulunuyor. Her iki versiyonun 48 megapiksellik kameraya sahip ama bazı versiyonlarda Samsung'un kendi geliştirmiş olduğu GM1 sensör kullanılırken bazı telefonlarda ise bugün üst seviye pek çok Android telefonunda gördüğümüz ya da göreceğimiz Sony'in IMX586 sensörü kullanılıyor. Merak edenler için ben bu telefonun detaylı göstereyim. Benim şu an kullanmakta olduğum telefonda Sony'nin IMX586 sensörü kullanılıyor. Yani 48 megapiksellik iyi bir kamera sensörüne sahibiz ama bu telefonun fiyatı düşündüğü zaman bazı eksikleri var. Nedir onlar derseniz ya, bu telefonda ne yazık ki optik görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Bu bence telefonu muhtemelen fiyatı çerçevesinde rekabette geriye düşüren en temel unsur. Samsung açıkçası bu özelliği niye bu telefonda vermemiş anlamakta çok kolay değil ama o işin eksikliği kendisini farklı kullanım koşullarında belli edecektir diye düşünüyorum. Ön kameraya bakıldığı zaman dediğim gibi telefonda standart bir ön kamera bulunmadığı için arka kamerada sahip olan tüm özellikler ön kamera için de geçerli. Bu vesileyle kamera arayüzüne de gelin daha yakından bakalım. Videoya girdiğimiz zaman ayarlar bölümü altında çözünürlüğü görebiliyoruz. Aynı zamanda Full HD 60 FPS seçeneğinin verilmiş olması da bence güzel detaylardan bir tanesi. Ön taraf için de yine benzer özelliklerin geçerli olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla selfie video konusunda 4K video kaydına izin verebilen bir telefon. Bu da sanırım kamera tarafındaki en avantajlı olduğu konulardan bir tanesi. Eğer telefonla vlog çekmeyi seviyorsanız bu telefon teknik olarak 4K video kaydına da izin verebildiği için sınıfındaki istisnai modellerden birisi gibi de düşünülebilir. Rakipleri var mı? Var. Asus Zenfone 6 gibi yine döner kamera sistemine sahip olan bazı telefonlar muhtemelen özellikle ön kamera yarışında bu telefonun en dişli rakipleri olacak. Farklı seçenekler var. Özellik seviyesinde yine canlı odak modu da var. Arka tarafı bulanıklaştırma konusunda telefon size belli esneklikler sağlayabiliyor. Yine ultra ağır çekim modu da var. Pro modu kapsamında arayüzü özelleştirebilip kameranın temel detaylarını ve değerlerini kendiniz tayin edebiliyorsunuz. Ama ortaya çıkan sonuçlar itibariyle kamerası iyi mi? Kötü sayılmaz, fakat $650 bandına çıkıldığı zaman orada kamera deneyimiyle bu telefonu geride bırakabilecek çok fazla telefon seçeneği var. OnePlus 7 Pro var. Asus Zenfone 6 zaten daha ucuza satılıyor. Huawei tarafında P30 benzer fiyat seviyesinde, ki Türkiye satış fiyatı da aşağı yukarı 6000 lira civarında, ki o bandla girildiği zaman işte Mate 20 Pro'lardan tutun da Samsung'un kendi Xeon ailesindeki modellere kadar pek çok farklı telefonu bulabilmek mümkün olduğu için bu telefon döner mekanizmasıyla artistik bir yapıya sahip, farklı bir deneyim vaat ediyor üretmesine belki, ama kamera deneyimiyle kendi fiyat seviyesinde rekabetçi bir model olamayacak. Bunu peşinden kabul etmek gerekiyor. Telefonun sahip olduğu TOF kameranın çok etkili bir şekilde kullanıldığını söyleyemem, ama bu özelliği kullanmamıza yarayacak bir uygulama telefondan standart olarak çıkıyor. Samsung uygulama klasörüne girerseniz eğer, burada hızlı ölçüm diye bir uygulama var. Bu uygulama yardımıyla ortamı taratarak mesafe ölçümü gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin şu anda benim parmağımla telefon arasındaki mesafenin 20 santim olduğunu söylüyor. Bunu arzu ederseniz inç seviyesinde de ölçebilir. Burada kaydettiğiniz görüntüleri de galeriye doğrudan atayabilirsiniz. Samsung klasörüne girmişken bu telefonda FM radyo özelliği de var. Radyo dinlemeyi sevenler için Samsung bu özelliği sağlamaya devam ediyor. Bu açıdan da benden artı puan kazanmayı başarıyor. Çünkü FM radyo özelliği bugün her telefonda artık standart olarak gelen bir özellik değil. Ama TOF kameraya dönmem gerekirse, umarım Samsung ilerleyen dönemde çıkacak yazılım güncellemelerinde bu donanımı daha geniş ölçekte, daha farklı meziyetleri içinde kullanmayı başarır. Telefonun şarjı %100 iken ekran parlaklığı en yüksek seviyede, Wi-Fi ve bildirimler aktif olarak yaptığım film oynatma ölçümlemesinde Galaxy A80 %100'den %50 doluluk oranı, yani pilin yarısını kullanırken sunduğu izleme süresi de 449 dakikaymış arkadaşlar. Neredeyse 7,5 saat civarında bir film izleme deneyimi sunmuş %50 pil kapasitesiyle. Şimdi yavaş yavaş toparlamam gerekirse, Galaxy A80 gerçekten Samsung'un şu ana kadar yapmış olduğu belki de en güzel telefonların başında geliyor. Tasarım olarak hoş bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim, ama tasarımı destekleyen rakamlara bakıldığı zaman telefonun biraz ağır ve kalın olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Açıkçası bu ölçüler çerçevesinde belki 3700 mAh yerine 4500 mAh kapasiteli bir pille de gelebilirdi diye düşünüyorum Galaxy A80 için. Fiyatıyla orantıladığımız zaman şu an Galaxy A80 dengesiz bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü şu an resmi fiyat hala 6000 liralar seviyesinde sevgili dostlar, ki o fiyat seviyesinde daha iyi kameraya sahip olan, daha fazla performans olan telefonları da satın alabilmek oldukça mümkün. Dolayısıyla bu telefonun mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde fiyat güncellemesi alması gerekiyor. Bana soracak olursanız bu telefonun fiyatlandırması 4000 liralar seviyesinde olmalı diye düşünüyorum. Şu anki fiyatlandırmasıyla, yani 6000 lira civarındaki son kullanıcı satış fiyatıyla Galaxy A80 güzel görünen, ödediğiniz fiyat çerçevesinde sunduklarım bence yeterli değil. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda Galaxy A80'e yakından bakmış olduk. Kısa süreli kullanım deneyimlerim kapsamında mümkün olduğu kadar çok detayı ekranlarınıza getirmeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı, bilgilendirici ya da merak ettiğiniz konulara açıklık getirebilen detayları verebildiğim bir video olmuştur. Lütfen görüş, öneri ve eleştirilerinizi videonun altında paylaşmayı unutmayın. Arzu ederseniz sosyal medyada, Twitter'da ve Instagram'da Erdi Özdoğa ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Yine arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Sevgili dostlar, iyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.